best. I want to be the best. Simple and plain. That's why I play the game. To be the best, you have to win. And that's what drives me.
Kayıt 143'ün 22. bölümüne hoş geldiniz. Ben Yiğit Uruzuncu. Bugün artık NBA birinciliği koltuğundan inmiş ama hala Batı birincisi olan Lakers'ı konuşacağız. Bu bölümde öncelikle Lakers'ın son kaydımdan beri oynadığı 5 maç oldu. Bu maçlara kısa kısa değineceğiz. Sonra bir de o maçların ne ifade ettiği, hani bazı yenilgiler çünkü önemliydi bence. O maçlara biraz değineceğiz. Daha sonra soru cevap yapacağız. Bölüme başlamadan önce öncelikle sesimde hafif bir yankı duyuyor olabilirsiniz. Bir önceki bölümde de vardı bu. Bu biraz şey, yeni eve geldim. Evde hiç eşya yok. O yüzden hani bu mikrofondan kaynaklı bir problem değil. Tamamen evin imkansızlığından kaynaklı bir problem. Ona yapabileceğim bir şey yok şimdilik. Ona yöntem bulacağım bir şekilde artık. Duvara izolasyon için bir şeyler mi yapıştıracağım bilmiyorum. Onun dışında bir de şu sıralar çok fazla şey ürettiğim için dedim hani kendi reklamımı, kendi podcast'ımı da yapayım. Bu Lakers TR Twitter adresinde düzenli olarak yazılar paylaşıyoruz birkaç Lakers taraftarı. Hani ben de yazıyorum orada maç değerlendirmeleri olsun, genel işte yorumlar olsun vesaire. Hani onlara da okursanız yorumlarınızı merak ediyorum. İyi ve kötü eleştirilerinizi açığım. Lafı daha fazla uzatmadan sezon, yani en azından son 5 maçın değerlendirmesine dönelim. İlk maçımız Milwaukee Bucks'a karşıydı. Bu maç biraz hayal kırıklığıydı. Çünkü sezonun açılış maçı Clippers maçına çok benzer bir maçtı. Lakers ilk çeyrek biraz tutundu maça. İkinci çeyrekte büyük bir fark yedi. Üçüncü çeyrekte rol oyuncularının alev almasıyla maça ortak olur gibi oldu ama hiçbir zaman rakibine yaklaşamadı. Tam Clippers maçının hani bir şeyiydi, benzeriydi bu maç. Bu maçta yani bazı yorumlar var, görüyorum, okuyorum ya da başkalarının podcastlerini falan dinledim. Hani Antetokounmpo 5 üçlük soktu, bir daha 7'de 5 üçlük atmaz gibi yorumlar var. Ama aynı zamanda o maçta Eric Bledsoe'nun oynamadığı, Danny Green'in 21 sayı, KCP'in 18 sayı attığı gibi detaylar da var. Yani öyle maçları da bir daha bulamayacağız bence. Bu maç o yüzden bayağı hayal kırıklığıydı benim için. Takımın potansiyelinin nerede olduğunu gösteriyordu bence. Bir de tam şeyden sonra olması da komikti ben, yani en azından benim açımdan. Tam böyle Lakers artık bir şampiyonluk adayı olarak konuşulabilir ya falan dedikten sonra Lakers 4 maç üst üste kaybetti. O da tatlıydı. Güzel jinxledim. Bu maçta Davis fena değildi ama LeBron James bir hayal kırıklığıydı bence. İstatistiklerine baktığımızda o kadar kötü gözükmüyor ama maçın sonunu çok kötü oynadı. Hani maça hiç ortak olamadık zaten işte. Genel olarak da ortak olamadık. Milwaukee bariz bir şekilde kadro üstünlüğünü yansıttı sahaya da. Ondan sonra Denver Nuggets maçı vardı. Bu maçta LeBron James yoktu. O yüzden hani bu maçı kazanmayı çok beklemiyorduk bence. Hiçbir Lakers taraftarı beklemiyordu. Bu arada şey unuttum. Milwaukee Bucks yenilgisinin bir de şöyle bir önemli detayı vardı. Lakers daha önce bir Dallas yenilgisinden sonraydı yanlış hatırlamıyorsam. İki maçı üst üste kaybetmek istemiyoruz demişti. Bu maçı hem Milwaukee hem Lakers yenilgiyle gelmişti. Milwaukee Bucks iki maçı üst üste kaybetmeyen takım olarak yoluna devam ederken Lakers bu yenilgi serisini 4'e kadar uzatacaktı buradan sonra. İşte sonra da Denver Nuggets maçı. Dediğim gibi LeBron'suz çıktık bu maça. Bu maçtan zaten çok bir galibiyet beklenmiyordu bence. Bu maçın en net gösterdiği şey bu takımın en önemli oyuncusunun LeBron James oldu. Zaten bu hani genel olarak belliydi ama en net göstergesi bence buydu. Çünkü daha önce Indiana Pacers yenilgisi de aldı Lakers, Davis'siz. Ama LeBron James olmadığında rakipler herhangi bir şekilde işte seri yakaladıklarından sonra yakalarlarsa cevap veremedi. Veremeyeceğimizi gördük. Yani bu işte ikinci bir top yönlendirici olmaması, Rondo'nun bu role bence yeterli olmaması gibi problemleri göz önüne serdi. Bununla ilgili sorular var. Daha çok daha uzun değiniriz ilerleyen dakikalarda. Yani Denver maçına çok değinecek bir şey yok dediğim gibi. Üçüncü çeyrekten sonra Denver farkı açtı ve bir daha Lakers maça asla ortak olamadı. Daha sonra Clippers maçı vardı. Clippers'a tam kadro çıktı Lakers. Ve bu maçta özellikle Kuzma'nın ilk çeyrek performansıyla Lakers etkileyici başladı. İkinci çeyreğin sonunda da yani şu an gözüken o ki Lakers'ın ideal maç kapatacak beşi bu gözüküyor bence. KCP, Danny Green, Kuzma, LeBron James, Anthony Davis beşi sahadayken Lakers ikinci çeyreği çok iyi kapadı ve 10 sayıdan fazla farklı öne geçti. Sonra bir bu 5'e bir daha şey yapmadık. Neden sahaya sürülmedi aynı anda. Özellikle son çeyrekte sürülmedi. Ve Lakers elindeki maçı Clippers'a hediye etti. Çünkü bu maçta hem Paul George'u iyi savunmuştu Lakers. İyi, yani kötü şut performansı göstermişti Paul George. Hem Lou Williams da etkisizdi. Montrezl Harrell da kendi seviyesinde standart bir maç oynamıştı. Bir tek Kawhi ekstra bir performans göstermişti. Bir de tabii ki Patrick Beverley. Lakers'ta ise yine maç sonu çok kötü oynadı Lakers. LeBron James çok kötü gözüktü sahada. Keza Anthony Davis de hani klasik sorulan bir soru. Abi tamam Kawhi ile Paul George'u Lakers savunamayacak ama Anthony Davis kim savunacak sorusu klasik bir soru. Tüm sezon sorulan bir soru. Bu sorunun cevabını yani Paul George falan savunabiliyor beni dedirtti resmen. Şimdi Davis ve James için bazı mazeretler var işte sakat sakat oynadıkları gibi hikayeler çıkmaya başladı. Ama yani Kawhi de sakat sakat iki seri oynadı geçen sezon playofflarda. Ben sakatlıkları böyle maçlarda hani mazeret okey ama yeterli bir mazeret değil bence. Çok kötü oynadılar çünkü maçı. Özellikle son çeyreği. Bu maç da büyük bir hayal kırıklığıydı. Ama bu maçı dediğim gibi Clippers'ın kazandığını çok düşünmüyorum. Çünkü Clippers da kötü bir maç çıkarmıştı. Lakers daha üstün taraftı. Ta ki maçı LeBron James hediye edene kadar. Yapacak bir şey yok. Yani arada olur böyle maçlar deyip geçmek isterdim ama biraz bu şeye dönüşmeye başladı. Hani bir nasıl diyeyim, paterne dönüşmeye başladı. Sık sık bu maçlarda başa baş kafaya rakiplerimize karşı son çeyrekleri oynayamıyoruz gibi gözüküyor. Umarım bu toparlanır. Bu maç biraz Vogel'ın da hatasıydı, biraz da LeBron'un hatasıydı bence. Daha sonra Portland Trail Blazers maçı vardı. Bu maçı artık Lakers yani kazanmak zorundaydı bu maçı. 4 maç üst üste kaybetmişler. İşte LeBron ve Davis oynayacak mı oynamayacak mı soruları vardı. İkisi de oynadı. LeBron yine tam kendinde gözükmedi ama en azından takım arkadaşlarına iyi maçı soktu. Bu maçta yine Kyle Kuzma alev alev başladı. Ona işte Kentavis Caldwell-Pope, Rondo, Dwight Howard gibi oyuncular da eşlik edince Lakers sezon en yüksek bench katkısını aldı bu maçta. Yanlış hatırlamıyorsam 72 sayı aldı bench'ten. Özellikle Milwaukee Bucks'ta hani o maçta Kuzma da oynamıştı ama Milwaukee Bucks maçında 4 sayı atan bench'in bu maçta 72 sayı atması da güzel bir detaydı bence. Bu maçta da işte Lakers'ın galibiyetinden sonra Dallas'la o iki takımın da back-to-back maçıydı bu maç. Lakers'ın evinde oynandı. Bu maçta Lakers kazandı. Luka Doncic sakatlıktan döneli bir maç olmuştu. O çok etkileyici oynamadı bu maçta. LeBron da kendi standartlarında çok etkileyici bir maç çıkarmadı. Bu ikili daha önce hani ilk karşılaşmalarında ikisi de 30 sayılık triple-double'lar yapmıştı. Bu maçta Kuzma 0 sayı attı ama Kentavis Caldwell-Pope ve Dwight Howard kenardan gelerek o ekstra skor katkılarını devam ettiler ve yine bench'ten yüksek bir katkı alarak Lakers bu maçı da kazandı. Sonuçta son 5 maçı 2 galibiyet 3 yenilgiyle geçirdi Lakers. Ve toplamda da 26-7'ye geldi. Şu an Batı birincisi, NBA genelinde de ikinci sırada. Bu maçlarda yani tek tek baktığımızda dediğim gibi Bucks ve Clippers yenilgileri bence büyük hayal kırıklıklarıydı. Özellikle Clippers yenilgisi çünkü Clippers yenilgisini yani Lakers'a yazar. Hani Bucks'ta biraz daha Bucks'a yazıyorum o galibiyeti. Bucks ekstra oynadı ve kazandı o maçı. Hani hem LeBron hem Davis o kadar kitlemediler. LeBron'u iyi kitlediler o maçta özellikle son çeyrekte. Ama Clippers'ı biz elimizle verdik. Sonuçta Clippers ve Bucks şu an Lakers'ın bence şampiyonluk yarışındaki en büyük rakipleri ve o takımlara karşı 3 maçta 3 yenilgi almış oldu Lakers. Onun dışında işte Portland Dallas'ı yendik. Okey ama hani dediğim gibi kafa kafaya rakiplere karşı bu performanslar beni üzdü. Şimdi Bucks ve Clippers yenilgilerinde bir de şöyle bir detay var bence. Bu takımlarla eşleşmelerine baktığımızda Lakers'ın hani hep şey sorusu var. Hani bir forvet savunmacısı alsak güzel olur soruları var. İşte Iguodala'yı da genel olarak ben de benim gibi pek çok Lakers taraftarı da hani Iguodala'nın eklenmesini istiyor. Ama bence bir yerden sonra ki playofflarda böyle olacağını umuyorum. Hani LeBron'un Kawhi'yle eşleşeceğini düşünmek istiyorum. Ki Milwaukee Bucks'la işte Antetokounmpo ile Davis eşleşir zaten. Hani bu eşleşmelerde bence yıldızlarımız zaten o adamları savunacağı için bizim bir forvet savunmacısından daha çok bir ikinci skorere, daha doğrusu üçüncü skorere ihtiyacımız var. Kenardan gelen bir guard skoreri bence çok elzem bir ihtiyacımız şu an. Çünkü dediğim gibi bu yani işte ne bileyim Danny Green, Paul George ile eşleşti zaten tüm maç. Clippers maçında ilk yarıda daha çok Kawhi'yla Anthony Davis'in eşleştiğini gördük. hani bu eşleşmelerde biraz daha LeBron, Davis, Danny Green'le kapatabiliriz gibi. Ama o üçüncü skoreri bulamazsak ciddi problem yaşayacağız. Ki bence bunun bir göstergesi de Kuzma'nın ekstra skor katkısının ne kadar etkili olduğuydu Clippers maçındaki öne geçmemizde ve hani maçta üstün taraf gibi gözükmemizi sağlayan en önemli detay buydu bence. Ve Kuzma biraz daha istikrarsız bir oyuncu olduğu için oraya güvenilir bir skorer lazım gibi geliyor bana. Onun için dediğim gibi işte bu özellikle Clippers, yani Kuzma'nın dönüşünden sonra bench'ten hem Nuggets hem Clippers hem Portland hem de Dallas maçlarında iyi katkı aldı Lakers. Kentavis Caldwell-Pope artık kendini bir ilk 5 oyuncusu gibi göstermeye başladı. Özellikle Bradley'nin sakatlığından sonra toparlayamaması, geri dönüşünde o vasat şut performansını bile gösterememesiyle birlikte. Bakalım belki ilk 5'e bir değişiklik gelebilir. Dediğim gibi Kentavis Caldwell-Pope çok etkileyici bir sezon geçiriyor. Bütün işte ben de dahilim buna. Bütün ona laf edenlere cevap veriyor bu sezon. Son 20-25 maçında böyle %46 ile falan üçlük atıyor. Bu bir yerde durulacaktır illaki ama %40'ın üzerinde tuttuğu sürece pozitif katkı vereceği kesin. Çünkü zaten iyi de bir savunmacı. Hani doğru eşleşmeler olduğunda mesela Kawhi, Paul George falan asla savunamaz KCP ama gidip de rakiplerin guardlarını savunabilir. O yüzden belki bir Bradley KCP değişikliği gelebilir yakında ilk 5'te. Yani böyle bir tahminim var. Onun dışında yeni bir şey görmedik. Genel resimde hani Lakers'ın iddialı bir takım olduğu ama hala çok bariz eksiklerinin olduğu ve buralara ya hamle gelmesi gerektiği ya da işte Kuzma'nın bir anda çıldırması falan gerekiyor son dönemde. Ha bir de Rajon Rondo'ya değinmem lazım. Rajon Rondo bu maçların hepsinde çok kötüydü. Milwaukee Bucks maçında da kötüydü, Clippers maçında da kötüydü ve Denver Nuggets maçında da kötüydü. Denver Nuggets maçında ben onun ekstra bir performans göstermesini bekliyordum çünkü LeBron'un eksikliğinde top hep onda olacaktı. Ama yani kötüydü o maçta, net kötüydü. Portland maçında ekstra katkı verdi. Ama onun dışında bu son 5 maçta ne bileyim biraz sinir bozucuydu performansı. Genel olarak da ben Rondo'ya zaten hep güvenmediğimi söyledim. İyi oynarken de güvenmiyordum. O zaman %50 ile üçlük atıyordu. Şimdi o üçlük performansı da biraz duruldu. O yüzden ben o pozisyonda Rondo'nun çare olduğunu düşünmüyorum. Yani 5 maç olduğu için çok konuşacak bir konu yok. Zaten artık Lakers'ın genel olarak da yani ne yaptığı, ne yapamadığı çok belli artık. O yüzden buradan soru cevaplara geçeceğim. Öncelikle geçen podcast'te cevaplamayı unuttuğum 2 soru vardı. Onları bu sefer en başa aldım. Onları cevaplayacağım. Ömer Faruk Poyraz'ın sorusu, Dallas takasla takıma Steven Adams veya Montrezl Harrell katarsa playoff'ta nereye kadar gidebilir? Ben Steven Adams'ın o kadar Dallas'a yakışacağını düşünmüyorum. Yani bilmiyorum sen ne düşünüyorsun bu konuda ama Montrezl Harrell mesela cuk oturur. Çünkü Porzingis'in daha böyle işte ben dışarıda oynayayım, 4 numara oynayayım, şut atayım kafasında olduğu takımda Montrezl Harrell gibi bir devrilen uzunla Doncic'in uyumu çok etkileyici olabilir. Porzingis'le spacing'i sağlarken. Ha, tabii ki de Montrezl Harrell'ı asla takaslamaz bu sezon Clippers da. Böyle bir takas oldu diyelim. O zaman Batı'da yani şu anda zaten ilk 4 civarında ama net ilk 4'e yazarım ya. Şu an hani Dallas'ı bir tık altta görüyorum tecrübesizliğinden dolayı. Doncic'in ve geri kalan takımın. Ama iddialı takımlardan biri seviyesine gelir bence. Yoksa Clippers, Lakers'ın yanına yazarım Montrezl Harrell gelse. Uluç'un sorusu, şu çocuğun yerine Kuzma'yı dahil etseydik AD paketine dediğim bir oyuncu var mı? Yoksa böyle iyi mi? Yani böyle iyi mi? Böyle iyi değil ama hani Davis'i alırken Lonzo ve Ingram'ın gideceği kesindi. Benim o takasta şu çocuk diye düşündüğüm birisi yok da ben o takası yaparken işte Brandon Ingram ve Lonzo'yu verirken ya daha az draft hakkı verelim ya da yani o kadar draft hakkı veriyorsak Josh Hart'ı tutalım isterdim. Ama Kuzma mı Josh Hart mı dersen ben Josh Hart'ı daha çok seven birisi olarak Kuzma'yı tutmayı tercih ederdim. Çünkü Josh Hart bir yani böyle kazanan bir takımın iyi bir rol oyuncusu olabilecek bir adam ama Kuzma skor katkısı verebilecek bir adam. Yani böyle pozisyonlarda skor katkısını ne kadar istikrarsız da olsa tercih ederim. Kuzma'nın potansiyeli skorer olarak özellikle daha yüksek Josh Hart'tan. O yüzden böyle iyi ya. Bu bölümde sorulan sorulara geçelim şimdi. Yılmaz Cem'in sorusu, mağlubiyetler takımın şampiyonluk şansı için ne ifade ediyor? Spesifik olarak Clippers alınan mağlubiyetler olası playoff eşleşmesi için ne anlamı ifade ediyor demiş. Yani Ben şeye bakamıyorum ya, işte bu normal sezon, playofflara daha var diye bakamıyorum. Belki anın çok içinde olduğumuz içindir. Belki hani dışarıdan daha uzaktan bakarsak, işte abi bunlar normal sezon maçları, 82 maçtan biri diye bakabiliriz ama hani Clippers yenilgileri çok bariz problemler gösteriyordu. İşte bu forvet savunmacısı problemi de var, kesinlikle var. Ama bence en büyük problem, yani LeBron James ve Davis ikilisi herhangi bir şekilde teklerse, ki Clippers maçlarının ikisinde de tekledi. Üçüncü bir adamın çıkamıyor olması. İşte Kuzma biraz çıktı ilk yarıda. Alev alınca işte bir öne geçtik. Ama Kuzma'da da 7 maçlık bir seride bunu kaç kere yapmasını beklersin kariyerinde ilk defa playoff oynayacakken, emin değilim. Bence asıl problem güvenilir bir üçüncü elimizin olmaması. Yani her maç bir adam çıkıp 15-20 atabiliyor ama playofflarda bunu daha istikrarlı yapacak oyunculara, yani daha güvenilir ellere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Ki Bucks yenilgisi de, hatta buna Toronto yenilgisini falan da katarım. Genel olarak Lakers'ın çok bariz problemi, yani bu çok yönlü forvetlere sahip takımlara karşı Davis, LeBron ikilisinin tam pick and roll da değil de ikili oyunları işlemeyince kilitleniyoruz. Çok net kilitleniyoruz. Ve LeBron James tam bir pick and roll gardı gibi pick and roll'ları oynamadığı için, hani arada yapıyor bunu, okey, yapabiliyor diyorsun da, yani oyun kurucular bunu istikrarlı bir şekilde her hücumda yapıyorlar. Yani o pick and roll'da işte potaya doğru drive edip yani pas açılarının oluşmasını bekliyor falan. LeBron onları çok uğraşmayı sevmiyor. Onun tarzı biraz daha farklı. O yüzden hani bilmiyorum, bence üçüncü bir guard gerekiyor ya. Bir de şeyi görmeyi tercih ederim. Özellikle mesela ikinci beşlerde işte Rondo, KCP, diyelim ki işte Kuzma, LeBron, Dwight Howard çıkıyoruz. İşte Rondo'da top, Rondo ile LeBron'un bu işte pick and roll oynamasını ve LeBron'un hareketli top aldığı pozisyonlarda böyle 4'e 3'leri falan kovalamaya çalışmasını izlemeyi tercih ederim. Onu çok sık yapmıyoruz. Keşke onu da yapsak. Yani Rondo devamlı kalacaksa böyle, sezon sonuna kadar takımda olacaksa playofflarda vesaire. Dediğim gibi bence problem ya, o yenilgiler ciddi problemler. Toparlar mı daha sezonun bitmesine, 40 maçtan fazla var. Toparlanabilir ama şu ana kadar umut vermedi Lakers büyük maçlarda. Kral X'in sorusu, Kuzma'nın takas edilmesi durumunda sence ikinci top yönlendirici mi alınmalı yoksa savunması iyi fizikli kanat oyuncusu mu alınmalı demiş. Sonra kendisinin işte kanat daha elzem gördüğünü söylemiş. Ben şahsen ikinci top yönlendiriciyi daha elzem görüyorum. Daha önce bahsettiğim gibi. Çünkü Rondo'nun ne bileyim Portland gibi maçlarda bunu kotardığını gördük ama büyük maçlarda çok kotaramıyor bunu. En azından şu ana kadar yapamadı. Playoff Rondo muhabbetlerinin üzerinden de 2-3 sene geçti artık. Yani bilmiyorum, 34 yaşında o da. Çok genç bir oyuncu değil. Öyle kapatıp açmak da çok kolay değil böyle şeyleri. Ama genelde reputasyon işte kaybolmuyor ya. Hani şu an mesela geçen sezon playoff oynamadık. O yüzden Rondo'nun ondan bir sezon önce playoff performansının fena olmaması unutulmayan bir şey. Neyse, bilmiyorum, ben Rondo'ya çok güvenmiyorum. Aynı zamanda Rondo'nun sakatlık problemleri olması da bana güven vermiyor playofflar konusunda. O yüzden ben ikinci bir top yönlendiriciyi tercih ederim kesinlikle. Zafer Çelik'in sorusu, ilk 5 oturdu, uzun rotasyonumuz da iyi. Forvet savunmamız Bradley'nin yandan yandan savunmasından başka yok. Sorun biraz da bench katkısı. Kuzma istikrarsız, Quinn Cook meh, Troy Daniels ona keza. Rondo'dan bahsetmiyorum bile. Caruso hariç katkı yok. Bench takviyesi ne olur demiş. Sonra da KCP gözlerimi yaşartıyor. Bu arada utandırıyor son maçlarda. Son maçlar değil, 20-25 maçtır utandırıyor ya. Bradley'nin sakatlığından beri bayağı ekstra oynadı KCP. İlk 5'e geçip ritim bulup kenara geldikten sonra da son 3 maçta yine iyi skor katkısı verdi kenardan gelip. İlk 5 oturdu konusunda Bradley'nin dönüşü nedeniyle bence ilk 5 o kadar oturmadı ya. KCP oraya girebilir. Ben hatta Javel McKee'nin de zamanla yerini işte Davis'in 5 oynadığı şekle vereceğini ve Dwight Howard'la Davis'in sadece 5 numarayı oynayacaklarına, yani bir rotasyona dönüşeceğini tahmin ediyorum. Daha doğrusu umuyorum. Tahmin etmiyorum da umuyorum. Ama bakalım. Yani Caruso hariç katkı yok. Caruso'nun da mesela çok iyi bir savunmacı ama o da skor katkısı olarak problemli. İşte Kuzma dediğin gibi istikrarsız. Quinn Cook'la Troy Daniels tamamen hayal kırıklıkları var. Ve hani onların kötü savunmacı olacağını tahmin ediyorduk zaten. Orada bir problem yok ama ikisinin de gelip şut yeteneklerini kaybetmesi o bayağı hayal kırıklığı oldu. Bench katkısı olarak işte KCP ve Kuzma şu an en büyük silahlarımız kenardan gelen oyuncular arasında. Dwight Howard da arada fena olmayan maçlar çıkarıyor skorer olarak. İşte bazı maçlar 2 sayı atıyor, bazı maçlar 14 sayı atıyor. Bence oraya bir skorer daha lazım ya. Nasıl buluruz hiçbir fikrim yok. Çünkü piyasada öyle bir adam yok. Ama o pozisyon bence tekrar, yani çok tekrarlamış olduğum bu bölümde ama forvet savunmacısından daha da önemli. Yiğit'in sorusu, Danny Green benim beklentilerimin çok altında kaldı. İyi bir paket eşliğinde takaslanmalı mı sence demiş. Yani Danny Green son maçları çok kötü. Son bir ayı çok kötü geçirdi. %33'lerde falan üçlük atıyor ama sezon geneline baktığımızda yine %37-38'ler arasında üçlük yüzdeleri. Savunması zaten fena değil her zaman olduğu gibi. Bir Clippers maçında çok kötü oynadı sonu, maçın sonunu. Hem boşlukları kaçırdı hem Kavaya falan saçma sapan fauller yaptı. Hani Josh Hart'ın yapsa abi daha genç 2 sene sonra öğrenecek bunları falan diyeceğimiz faulleri yaptı. Veteran karakterine hiç yakışmadı o fauller. Ama hani iyi bir paket eşliğine takaslanmalı mı demişsin. Bence Danny Green'in takaslanacağı çok bir paket de yok. Takaslanmamalı da. Yani Danny Green'in rolü çok spesifik bir rol. O da işte savunma yapsın, boş kaldığında üçlük atsın, geçiş hücumlarında üçlük atsın. Geri kalanında işte hiçbir şeye karışmasın tarzı bir oyuncu. Yani dribbling yeteneği çok yok. Ve bence Danny Green yani son bir ayda biraz beklentilerin altında kalsa da genel olarak sezon beklentileri dahilinde geçiriyor ya. Toronto'da %45 üçlük atması biraz ekstraydı. Bu sezon %40'lara gerileceği bence belliydi zaten. Kariyer ortalaması da öyle bir şey. Fatih'in sorusu, Kuzma niye top oynamıyor demiş öncelikle. Çok yanlış bir döneme denk gelmiş hani bu soru bence. Çünkü hani Portland maçında yok. Dallas maçında 0 sayı attı ama ondan önce 3 maçta yine ortalama 20 sayı falan katkı vermişti. Yani bu sezon zaten sakat girdi, sonra tekrar sakatlandı, bir türlü ritim bulamadı, rolünü bulamadı. Bunu da çok konuştuk bence. Ama son maçlarda benim en çok şaşırdığım şey Kuzma açısından savunması hiç fena değil. Hani asla işte Kavay'ların, işte Antetokounmpo'ların falan önünde durabilecek bir oyuncu olmayacak ya da Siakam'ların falan ama en azından rol oyuncularının karşısında durup onlara basit sayılar attırmayıp fena da yardımlar yapmadı, yani fena da yardım savunması yaptı. Fena olmayan bir yardım savunması yaptı. Genel olarak Kuzma'nın performansından o yüzden memnunum diyebilirim. Son maçta ise 0 sayı attı. O da istikrarsız bir skorer olduğunu tekrar gösterdi sadece yani. En iyi saç stili sence hangisi demiş? Bence en iyi saç stili çaylak sezonu haliydi ya. Belki o zaman çok daha etkileyici top oynamasının da bende yarattığı imajın etkisi var ama bence çaylak sezonu en iyi saç stiliydi. Şu an tam ona dönmüştü. Sonra aptal ensesine garip garip şeyler yapmıştı. Sarı sarı boyamıştı. Şimdi komple Eminem tarzına geçmiş. Belki Detroit'li olmasının etkisi vardır, bilemiyorum. İsmail'in sorusu, Magic Johnson'ın Lakers'ın başarısını kendine mal etme çabaları hakkında neler düşünüyorsun demiş. İstifada bir hizmettir diyorum abi. Bundan daha fazlasını podcast ortamında söylemem. Cidden yani Lakers tarihin en kötü menajerlik performansını gösterdi belki de. İşte ne bileyim. Benim Magic Johnson'ın dönemiyle ilgili en büyük hayal kırıklığına uğratan durum şey oldu abi. İstifasıydı ya. Hani sezonun son maçından önce istifa etmesi, daha sonra işte bu Stephen A. Smith'in programına çıkıp takımı aktif genel menajerini yerden yere vurması, hedef haline getirmesi. Hani İşte nasıl diyeyim? Bunlar genelde boş laflardır ama hani yine de bence biraz da değeri olması gerek. İşte gerçek Lakers'ı, gerçek X takımlı. Hani gerçekten bir takımın bir ikon karakteriysen takımın imajı senin düşüneceğin en önemli şey olmalı. Yani gemi tam batmaya yakınken gemiyi terk eden kaptan olarak üstüne bir de hani gemiden kurtulanları da ateşe vermeye falan çalıştı yani. O yüzden Magic Johnson'a benim saygım sıfır bile değil yani şu an. Ben hep Magic Johnson'ı hani kendim çok Kobe sever birisi olarak bence Magic Johnson Lakers tarihinin en büyük figürüdür falan diye düşünüyordum hep. En iyi oyuncusudur diye düşünüyordum. En önemli oyuncusudur ya da. Ama hani son yaptığı şeylerden ayrı bakamıyorum ve Lakers'ın o kadar kötü bir dönemini şey yaptı ki, yarattı ki kendi elleriyle, hiç saygım yok yani Magic Johnson'a. Ömer Faruk Poyraz'ın sorusu, 2010'ların en iyi Lakers 5'ini yapsan bir numaraya kimi koyarsın demiş. kendi beşini de söylemiş ki ben de o adamlara katılıyorum genel olarak. İşte oyun kurucu bulamamış. Kobe, LeBron, Davis, Gasol 2, 3, 4, 5 bir isim bulamadım demiş. Diğer dördü değişmez diye düşünüyorum diye eklemiş. Oyun kurucu cidden sıkıntı yani. O dönemde hiç iyi bir oyun kurucumuz olmadı zaten. Hatta Lakers taraftarlarının Kobe'li dönemdeki en büyük şeylerinden biri. İşte konuştuğu konulardan biri her zaman bu Kobe'nin hiçbir oyun kurucuyla, işte iyi bir oyun kurucuyla oynamamış olmasıydı. İşte Nash'e, ben de 2013'te Nash geldiğinde çok kabarma nedenlerinden biri buydu. Kobe'nin daha topsuz, verimli bir skorere dönüşme ihtimalinin oluşacağını düşünüyordum. Ama Nash ikinci maçta sakatlanarak bunu önüne geçti. Onun dışında 2012'de Ramon Sessions'ın gelmesine falan kabarmıştık. O çok komik bir dönemdi. Genel olarak da işte sonra ne bileyim Jordan Clarkson'lar, D'Angelo Russell'lar, Lonzo Ball'lar oldu. Onlar da iyi dönemlerini, özellikle D'Angelo Russell mesela iyi dönemlerini Lakers'ta geçirmediler. Ama bir oyuncu koymam gerekirse bilmiyorum, genel olarak çok sevilmeyen bir oyuncu olsa da ben Lonzo Ball'u koyarım oraya. 2017-2018 sezonunda Lonzo ne kadar çok kötü bir şutör olarak, yani belki Derek Fisher de olabilir ama 2011 Derek Fisher falan kötüydü baya. Yani Lonzo Ball'u koyarım oraya. O dönemin en winner oyuncularımızdan biriydi. Elit savunma katkısı veriyordu. O sahada, yani o sahadayken ligin en iyi 2-3 savunmasından biriydi Lakers. Keza onun oynadığı dönemde ligin en iyi 5-6 savunmasından biriydi. Oynamadığı dönemden sonra 12-14'üncüye kadar gerilemişti Lakers. O yüzden Lonzo'yu koyarım herhalde ama yani bu 10 sene çok kötü bir dönemde oyun kurucular açısından bakarsak Lakers adına. Berkay'ın sorusu: All Decade Worst Team yapsan hangi GM, koç ve oyuncuları alırsın demiş. GM'de yani Magic Johnson'a ne kadar sövsem de bu konuda Jim Buss da bayağı iddialı birisi olur. O teknik olarak GM değildi galiba o zamanlar. Mitch Kupchak'tı GM. O yüzden ama Magic de galiba GM değildi. Neyse. Magic Johnson en kötü yöneticiydi. Ama Jim Buss da orada hani en azından bir mansiyon ödülü alır. Koça gelirsek tartışmasız Byron Scott, Tank Commander. Neyse, bize bayağı bir ikinci sıra draft hakkı kazandırdı sağ olsun en azından ama rezalet bir koçtu. Mesela bu da çok konuşulmayan bir şey ama acaba 2014'te Mike D'Antoni hiç kovulmasaydı, böyle o dönemin floating takımlarından biri olsaydı Lakers nasıl olurdu? Şu an geriye dönüp baktığımda en merak ettiğim konulardan biri bu 10 yıl için. Oyuncuları alırsın, yani hangi oyuncuları alırsın demişsin. Oyuncu kısmı çok zor. Çünkü Lakers tarihinin en kötü dönemini geçirdi. İşte bu son 10 yılda Lakers. Ve o kadar çok oyuncu var ki, İşte ne bileyim Ryan Kelly'ler, Robert Sacre'ler, işte ne bileyim Wesley Johnson'lar, Kendall Marshall'lar, ki Kendall Marshall asist krallığında iddialı bir konuma getirmişti Mike D'Antoni hocam. Ama en kötü oyun kurucu olarak Ronnie Price'ı koyarım herhalde. İki numaraya kim koyarım? Wesley Johnson'ı koysam. Dörde Ryan Kelly, beşe... Robert Sacre koysak. 3'e çok birisi gelmiyor şu an aklıma. Lance Stevenson denir herhalde ama ben Lance Stevenson'ın aslında performansı o kadar rahatsız olmamıştım. KCP'nin geçen sezonki versiyonunu koyabilirim ya oraya. KCP benim en sinir olduğum oyuncuydu geçen sezon. Yok, Rondo'yla kapışırlar geçen sezonu ama KCP olabilir oraya. Bu sezonu iyi affettiriyor ama kendisini. Onay'ın sorusu: bu soruyu Lakers kapsamında sormuş ama ben bunu biraz daha geniş cevaplayacağım. Memnun musun ya genel olarak takımdan? Skorlardan ve dereceden bağımsız olarak soruyorum. Oyun olarak her şey yolunda mı sence demiş. Kendi yorumlarını da eklemiş de oralara girmeden kendi yorumumu katacağım ben. Abi genel olarak Lakers'ı izlediğimde bir memnuniyetsizliğim var. Bu memnuniyetsizliğin en temel nedeni de çok bariz. Lakers potansiyelinde oynamıyor her maçı. Yani bu biraz şey problemi. İşte LeBron James sonuçta 34-35 yaşında, 17. sezonunda ve bir doymuşluğu var sonuç olarak normal sezonda. Ki Cleveland'daki 4 senesinde zaten ne kadar yani normal sezonu takmadığını, playofflar gelsin playofflarda oynarım kafasında olduğunu. Bu benim mesela 2010 ve 2011 Lakers sezonları da beni bu konuda çok rahatsız eden sezonlardı. Kez 2012 o kadar sayılmaz. Yani ben şeyden cidden zevk almıyorum. Normal sezonun ben hala değerli olduğunu düşünen nadir insanlardan biriyim. 82 maç çok fazla diyen insanlara da çok katılmıyorum. Bu hani tarihsel olarak böyle gelmiş bir şeyin değiştirilsin, Neden? Çünkü oyuncular hem 50 milyon dolar kazanmak istiyor hem de az maç oynamak istiyor şımarıklığında. O zaman bunlara uymalıyız falan tripleri var. Ben bu konuda rahatsızım. Neyse, normal sezonu takmıyor gibiler. Yani galibiyetleri takıyorlar ama hani tüm maç eforlu oynayalım şeyini çok takmıyorlar. Mesela Milwaukee Bucks gibi, ne bileyim işte Dallas Mavericks gibi her maçı takan ve fırsatı bulduğunda rakibin boğazına basmaya çalışan, ezmeye çalışan, kafalarını ezmeye çalışan bir basketbol oynamıyor Lakers. O yüzden ben biraz tatmin olmuyorum bu oyundan. Ama hani dediğim gibi alternatifi geçen sezonlar gibi rezalet olmaksa yine çok kötü bir alternatif değil şu an Lakers'ın hali. Ama benim asıl burada değinmek istediğim olay şu. Ben genel olarak bu sezon normal sezondan biraz bir kopukluk hissediyorum. Yani çalışmaya başlamamın dışında da bir kopukluk hissediyorum. Bilmiyorum, genel olarak insanların enerjisinin de NBA konusunda biraz düştüğünü hissediyorum. Ve benim yorumum bu. Herkes katılan olur, katılmayan olur ama sanki şey gibi geliyor bana şu an. Bu 2019 yazı NBA'in genel şeyini çok etkiledi. Takip şeyini çok etkiledi gibi geliyor bana. İnsanların motivasyonlarını etkiledi gibi geliyor. O kadar çok oyuncuyu yer değiştirdi ki hani takım taraftarısın ama takımın yarısıyla hiçbir duygusal bağın yok. Çünkü daha yeni gelmişler. Duygusal bağ kurana kadar bu adamların çoğunun kontratları kısa, gidecekler. 2020, şu an herkes mesela 2020 yazı bile değil. 2021 yazında ne olacak diye bekliyor. Şu an bana şey gibi gelmeye başladı o yüzden. Hani böyle bir herhangi bir oyun ama NBA'de çok olurdu bu eski oyunlarda. İşte bir kariyer modu açarsın ya da işte My Team açarsın, ne bileyim. GM mod. İşte açarsın, iki sezon oynarsın, bir bakarsın işte Kobe Spurs'a gitmiş. İşte şey, ne bileyim, LeBron James'le Carmelo Anthony New York Knicks'te buluşmuş. Şu şuraya gitmiş, bu buraya gitmiş. İşte Tim Duncan takım değiştirmiş falan, bunları görürsün iki sezon sonra ve dersin ki hiçbir gerçekçiliği kalmadı bu oyunun. Yeni kariyer modu açacağım. Şu an lig bana biraz öyle geliyor. Sanki o kadar çok oyuncu yer değiştirdi ki şey gibi, böyle simülasyon oyunu gibi o moda girdi. Artık oyuncularla duygusal bağlar çok düştü. Yani mesela sen bir Boston olarak bunu çok yaşamıyor olabilirsin de ben Lakers taraftarı olarak çok yaşıyorum. Pek çok takımın taraftarı da bence bunu yaşıyordur. Bilmiyorum, genel bir problem var gibi ya ligde. Bu 2019 yazı, bakın podcast'te sordum. Bence cevaplamayacaklar ama cevaplarlarsa onu da Twitter'da falan paylaşırım. Bence bu 2019 yazı bir ekstrem olarak, olay olarak kalırsa güzel olur ama bana biraz daha normalleşecek gibi geliyor. Kısalan kontratlar vesaire, işte durmadan takım değiştirmek isteyen süper yıldızlarla vesaire. NBA'in bir dokusunda bir kayıp var gibi geliyor bana. Bunun dışında konumuz kalmadı. Biraz NBA geneli yorumlayasım geldi. O yüzden öyle bitirdim. Yani Lakers'la kapatmamız gerekirse, Lakers şu an 26 galibiyet 7 yenilgiyle Batı'nın tepesinde. Bundan sonra fikstürü genel olarak kolay. Bir Ocak sonunda galiba, bir yerde ocağın ortasında mı ne, bir zorlu dönem var. Bir de Mart'ın başında çok zorlu bir dönem var ama onun dışında genel olarak kolay bir fikstürü var. Ki bir siteden paylaşmıştı birisi, tam net okumadığım için atmayayım da, böyle geri kalan fikstürde ligin en kolay 4. fikstürüne falan sahipmiş Lakers. Bu yanlış olabilir, düzeltirseniz sevinirim. Ama kesinlikle kolay bir fikstüre sahip olduğunu eminim. O yüzden hani Lakers'ın Batı birincisi olarak bitirmesi işten bile değil şu an. Bu da beni çok şaşırttı çünkü sezon başı beklentim daha böyle rölantide götürmeleriydi normal sezonu. Ama dediğim gibi oyun olarak olmasa da galibiyet serinin sayısını çok kastılar. Özellikle sezon başında kolay maçlarda hiç hata yapmadılar. Bu da bence bu takımın pozitif özelliklerinden biri. O yüzden hani şampiyonluk yolunda iddialı takımlardan biri Lakers. Bariz hataları var. Bu hataları, yani bariz eksiklikleri var. Bu eksiklikleri takasla ya da buyout piyasasından doldurabilirse ciddi favori olabilir. Ama bunu zaman gösterecek. Bir ay sonra takas dönemi bitiyor. Şu an çok hareketlenme takas piyasası ama birkaç hafta içinde çok hareketlenmesini bekliyorum. Eğer böyle işte bir hafta sonra büyük bir takas olursa, Lakers adına olursa tabii, böyle bir ara dönemde girebilirim de podcast'te. Onun dışında ekleyeceğim bir şey yok. Buraya kadar beni dinleyen herkese teşekkür ederim. İki hafta sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.